Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba. Sunucularınız ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine yepyeni bir mobilite programıyla karşınızdayız. Pazar gününün bu saatini bize ayırdığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz diyerek hemen haberlerimize geçelim. İlk haberimiz, geçtiğimiz hafta yer veremediğimiz bir haber. Nokia'nın yeni tableti M1. Çok da fazla eleştiri geldi geçtiğimiz haftaki bölümün altına. Eleştirilerin tamamı da bu konuyla ilgili olarak, haklıydınız arkadaşlar. Biz de M1'i es geçmek istemedik. Dolayısıyla şimdi M1 hakkında konuşacağız. Şimdi Nokia M1 diyoruz ama buradaki Nokia aslına bakılırsa bizim yıllardır alışık olduğumuz Nokia, telefon üreten Nokia değil. O Nokia artık Microsoft'un şirketi oldu ve ismi de zaten Microsoft Lumia diye değiştirildi. Bu Nokia ise Finlandiya'da kalan, aslında şirketin ana kurucularının sahibi olduğu marka. Bu firma, yani Finlandiyalı Nokia tarafının zaten bir süredir konuşulan bir şeyi var, planlaması var. O planlama da şuydu: kendi markasını telif hakkı karşılığında kullanmak üzere bazı başka firmalara verecek gibi. Nokia M1 ile ilgili de o tartışılıyor. Çünkü tasarım ve üretimi, kısmen üretimin tamamı da Foxconn'da yapılacak. Dolayısıyla acaba Nokia markasını kullanma hakkını Foxconn'un verdiği de ayrı bir soruyu belki yöneltebiliriz. Ama tabletin kendisine bakıldığı zaman tasarım olarak özgün bir tablet değil.
Değil. Yani iPad Mini'nin çok fazla benzeri diyebileceğimiz bir tablet olmuş.
iPad ismi iPad Mini olmadan iPad Mini'ye nasıl benzer bir cihaz yapabiliriz'in cevabı olabilecek tabletlerden bir tanesi açıkçası. Onu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Yani bariz ortada, yani bunu söylememek yanlış olur aslında.
Yani zaten bizim sitemizde de Nokia M1 haberini aratırsanız altında bayağı kapsamlı bir galeri var, 13'ten fotoğraftan oluşan. Orada fotoğraflara yakından da bakabilirsiniz. Şu anda zaten videosu dönüyor. Donanım olarak bakıldığı zaman 7.9 inç büyüklüğünde bir ekranı var. 2K bir ekran bu, 2048'e 1536 çözünürlük desteği sunuyor. Özellikle Gorilla Glass 3 ile kaplanmış durumda. Ama burada dikkat çeken unsur şu: bu tablet Intel platformunu kullanıyor. Intel'in en güçlü işlemcilerinden birisi olan Atom 3580 var. 2.4 GHz'ında çalışıyor. 64 bit bir işlemci ve üzerinde Android 5.0 Lollipop var. Yani
direkt 64 bit gelecek.
64 bit cihaz var yani önümüzde duran. Bu işin güzel taraflarından bir tanesiydi. 2 GB RAM var. Diğer taraftan
32 GB depolama.
Depolama var ve USB tip C desteği sunuyor. Yani Apple'ın Lightning portunda olduğu gibi kabloyu aman yanlış mı taktım, alttan üstten olmadı, öyle uğraşma derdin yok.
Artık hangi şekilde takarsan tak, kütleye girecek içerisinde. Gerçekten USB cihaz kullananların yıllardır aradığı bir özellikte.
Yani çakar çakmaz çakan çakmak var ya Tokay, onun takar takmaz çalışan kablosu olmuş. Ne kadar da kötü bir espri.
Sana zaten kötü espriler konusunda hani VS attıracağız biliyorsun. Öyle bir izleyicilerden de yorum geldi. Ya
bunu şöyle mi söylemek istiyorsun? Ben senden iyi yapıyorum, sen
de hayır canım ya. Ben de çok kötü espri yapıyorum diyor. O konuda şey. Yer birbirimize yarışıyoruz.
Şimdi dans performansı diyoruz. Enderello'nun dans performansı. Neyse, konumuza geri dönecek olursak eğer, cihaz aynı zamanda arka tarafta 8, ön tarafta 5 megapiksel olmak üzere 2 tane kamera sensörümüz var arkadaşlar. Yazılım tarafında şimdi şeyi söylemiştik, Android 5.0 Lollipop'la çalıştığını. Üzerinde yine bu Finlandiyalı Nokia'nın geliştirdiği, Nokia'nın Z Launcher ismini verdiği bir arayüz var. Bu arayüz olmasa olurmuş. Android 5.0 standart arayüzle gelse çok daha güzel olurmuş ama Nokia böyle bir şey yapmayı tercih etmiş. Bu arada Nokia Z Launcher'ı marketten indirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Denemek isteyenler böyle bir yöntemi de başvurabilirler. Bir de 5300 mAh kapasiteli pili var. Şubat ayı içerisinde $250 civarı bir fiyatlandırmayla yurt dışına satışa sunulacak. İlk olarak Rusya'da, daha sonra da Avrupa'nın bazı ülkelerinde çıkacakmış. Açıkçası hani Nokia bu tableti 2 sene önce yapsaydı
çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdi.
Evet, aynen. Aynı şey.
Hele yine 2 sene önce de bu fiyatta çıkarsaydı özellikle gerçekten farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Orta seviye bir tablet olmuş. Zaten fiyatı da onu gösteriyor. $250 civarında. Biraz daha multimedya ağırlıklı bir ürün olmuş. Yani 2K ekran falan, Atom çözünürlükte oyun performansı nasıl bir şey sergiler? Ben açıkçası çok
bir şey sergilemez.
Çok yüksek bir şey beklememek lazım ama multimedya açısından güzel, eğlenceli bir tablet olmuş. Ben biraz pilini de ufak buldum sanki, 5300 mAh.
Yani hani bugün 5000 mAh akıllı telefon olduğunu düşünürsek, 5000 mAh büyüklüğünde pile sahip örneğin Çinli TL firmasının ya da Huawei Ascent Mate 7'de 4100 mAh pil olduğunu düşünürsek 6 inç ekranda, hani bunda sanki 6000-7000 mAh kapasiteler daha hoş durabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama metal kasa vesaire yine şık bir önemli tablet olduğunu da söylemek gerekiyor. Tabii işin pazarlaması nasıl olacak? Türkiye'de biliyorsunuz Nokia ofisi de doğrudan doğruya Microsoft'a bağlanmış durumda. Bunların pazarlaması nasıl yapılacak? Ayrı ekipler mi kurulacak ya da var olan Microsoft yapılanmasıyla bir organik işbirliğine mi gidilecek? Bunlar da tabii
bekleyip göreceğiz.
Cevabı merakla bekleyen soru işaretleri diyerek ikinci haberimize geçelim. İkinci haberimiz HTC cephesinden arkadaşlar. Desire 620 adını verdikleri orta segmentin makul fiyatlı modellerinden bir tanesini imza atmış durumdalar. Genel tasarım olarak aslında bakılırsa Desire serisinin güncel tasarım dilini koruyan, ülkemizde satan Desire 610, Desire 810 gibi modelleri de oldukça benziyor, benzeyen bir telefon. Donanım olarak baktığımız zaman ise geçtiğimiz günlerde incelemesini yaptığımız Huawei Ascend G7'ye baya baya benziyor. İki versiyonu var. Birisi LTE, birisi LTE olmayan. LTE olan da 64 bit işlemci. Olmayan da MediaTek'in 6592 işlemcisi var. Octa-core işlemci. 1 GB RAM'i var. 8 megapiksel arka kamerası var. Hani bu açılardan bakıldığı zaman Ascend G7 ile çok yakın görünüyor. Çünkü 5 inç 720p ekranı düşündüğümüz zaman kafa kafaya örtüşüyorlar ama Ascend G7'deki 3000 mAh'in karşılığı bu telefonun 2100 mAh buradan
bir
kaybediyor.
Bir de 1 GB sistem belleği ve 8 GB'lık evet, dahil doğru, depolamayı doğru. Da unutmamak lazım. Bunları karşılaştırdığımızda Ascend G7 farkı açmaya başlıyor.
Yani işlemci ekran boyutu ve çözünürlük olarak örtüşen evet, ama benziyor. RAM depolama ve pil tarafında geriden takip eden bir cihaz evet. olduğunu söylemek kısaca özetmiş oluruz yani.
Evet, zaten iki modelinde işlemci içinde bütün özellikleri aynı, onu da belirtelim. İkisi de Android 4.4 ve Sense'in 6. versiyonunu çalıştıracaklar. Fiyatlarına da bakalım istersen. Snapdragon'lu model için yurt dışı fiyatı $225. MediaTek versiyonu için de $160 gibi bir fiyat belirlemiş HTC Tayvan'da. Fiyatlar uygun, orta seviye için güzel fiyatlar. Açıkçası aradaki bu 65 dolarlık bir fiyat farkı sence bir işlemciden dolayı bu kadar fark etmesi?
Yani 65 dolar iki tane daha işlemciden koyarsın evet. ona bakıldığı zaman.
Yani aradaki farkı ben açıkçası...
Ama tabii LTE desteği vesaire, tabii bunun sertifikasyonları, şunları, bunların lisans bedelleri, modemle ilgili bir takım şeyler. Hani ne kadar etkiler tabii ben ondan da emin değilim ama bugün 45-50 dolar işte bakıldığı zaman Qualcomm'un Snapdragon 800 paketini alabiliyorsun.
Evet.
Yani o kadar fark olmasının tek sebebi o mudur acaba? Emin değilim ama
fiyatlar genel olarak... Belki Tayvan'da LTE'li cihazların ekstra bir vergi dilimi vardır, onu da bilemeyiz.
Onu da bilemiyiz. Öyle bir şey de olabilir. Genel olarak hani fiyat anlamında...
Biraz daha şey olabilir değil mi?
Kötü bir fiyat değil.
Biraz 225 dolarlık önemli. Modeli mesela bir 199 dolar olsaydı çok daha cazip olurdu.
Tabii buna nereye göre kıyasladığın çok önemli. Bu fiyata Çin'de çok güzel telefonlar var ama hani bu fiyatın direkt Türk lirası karşılığı olarak baktığın zaman zaten böyle telefon
bulamaz. Akıllı telefon bulamaz yani o fiyatlara.
Tabii Türkiye'ye gelir mi? Bunu da bekleyip görmek gerekiyor. Henüz çok yeni anons edilen bir telefon gelirse eğer zaten buradan duyurusunu yine sizlerle birlikte paylaşıyor oluruz. Sıradaki haberimiz bir akıllı saatle ilgili Kairos T-Band. Aslında
akıllı bantla ilgili.
Akıllı bantla ilgili demek diyelim. Daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi bu Kairos firması acayip bir firma arkadaşlar. YouTube'da aratırsanız daha önceki akıllı saat konseptlerine ait bir takım videoları bulabilirsiniz. Şu ana kadar gördüğünüz tüm akıllı saatlerden daha farklı tasarım çalışmalarına sahipler. Zaten Indiegogo gibi platformlarda da genelde bu çalışmalara destek arıyorlar. Şimdi Kairos T-Band biraz ilginç bir karışım aslında bakılırsa. İsterseniz bunu saatli akıllı bileklik ya da akıllı geleneksel saatin yanında bir takım sensörlere sahip düz bileklik şeklinde alabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Şu an zaten videosunu da izlemektesiniz ama bir akıllı saat, bir saatiniz var kolunuzda. Saat analog, bildiğimiz geleneksel bir saat ama saatin kayışında bildiğimiz kavisli bir OLED ekran var. Bu OLED ekran vasıtasıyla örneğin arayan bir kişinin fotoğrafını görebiliyorsunuz. Bir takım bilgilere erişebiliyorsunuz.
Bildirim geldiyse onları takip edebiliyorsunuz. Oradan her şeyi görebiliyor. 3 farklı versiyonu var, onu da söyleyelim. Hı hı. Senin bahsettiğin OLED ekranın en üst versiyonu. Kavisli bir ekranı var ve kendi içerisinde ARM Cortex M4 işlemcisi var yanlış bilmiyorsan kayışın içerisinde. Bir düşük modeli T-Band HD'de o LED tipinde bir ekran var. İşte kaç adım attın, ne kadar kalori yaktın sadece sayısal olarak bunları belirtiyor.
Renkli bir ekran değil, herhangi bir kullanıcı bilgisi göstermiyor resim
sayısında. Evet, sadece 3 tane bölümü var. Attığın adım, kastettiğin mesafe ve yaktığın kalori. Bir en basit versiyonunda ise hiç ekran yok. Sadece gömülü bir terleme ve nabız sensörü var içerisinde. O bilgileri takip ediyor. Onu herhalde akıllı telefon...
Vücut sıcaklığı ve terleme sensörü
evet, var. Vücut sıcaklığı ve terlemeyi takip ediyor. Onu da büyük ihtimalle bir şekilde akıllı telefonda eşleştirip oradan o verileri görebiliyorsun.
Hı hı.
Bakıldığında klasik konvansiyonel saatte akıllı saat fonksiyonlarını bir araya getiren enteresan bir çalışma olmuş.
Saatin tipi güzel olmuş orada değil mi?
Evet, saatin tipi güzel.
Çok böyle janti görünüyor. Evet.
Saat kendisi zaten çok başarılı duruyor. Ama... Tabii her saatte uyar mı? İşte o kayış aralığı biliyorsun saatten saate göre değişiyor.
Hı hı.
Ne kadar uyumlu olur? Ne kadar popüler olur onu da bekleyip göreceğiz.
Bu arada Kairos firmasının şöyle de bir ilginç tarafı var. Bunlar aynı zamanda kendi işletim sistemlerini de Kairos adı altında geliştiriyorlar. Bu işletim sistemindeki uygulama desteğinin iOS, Android ve Windows 10'la şey olacağı söyleniyor, uyumlu olacağı söyleniyor. Dediğim gibi çok değişik bir firma. Ben yakında hani büyük bir firma bu Kairos'u satın alırsa şaşırmam. Çünkü yeni nesil tasarımlar konusunda dediğim gibi yani konsept seviyesinde bile olsa çok güzel işler yapmayı becerebildiklerini zaten daha önce bizlere göstermişlerdi. Bu açıdan bakıldığında bu tasarımda farklı bir tasarım. Evet. Şu ana kadar gördüğümüz bir şey değil en azından. Evet. Onu da ifade etmiş olalım diyerek sıradaki haberimize geçelim Ender. Sıradaki haberimiz Apple cephesinden. Şimdi iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta kullanılan A8 işlemcisinin ne kadar güçlü olduğunu biz zaten incelemesinde iPhone 6 incelemesinde anlatmıştık. 62. nesil 64 bit bir işlemci. ARM'ın V8 mimarisini kullanıyor. Üzerinde Apple'ın hallice özelleştirmeleri söz konusu olan bir işlemci. Ama biliyorsunuz Apple tarafında bir takım hani özellikler Android gibi esnek değil. Hani bir takım şeyde yazılımla kazandırmak evet. Android tarafına kadar kolay değil. Şimdi Android tarafında biz 4K çözünürlükten bahsediyoruz. Snapdragon 814K oynatacağından bahsediyoruz. H265 encoding ve decoding yapabileceğinden bahsediyoruz. Burada bir geliştirici şunu fark etmiş. A8 işlemcisi 4K videoları oynatabiliyor.
Evet. Apple zaten A8'deki sinyal işlem motorunu kendisi geliştirdiği için büyük ihtimalle o günümüzün en popüler formatı olan 4K'da pas geçmediler. Hı hı. Şu anda cihazların böyle bir çözünürlüğe ihtiyacı olmadığı için büyük ihtimalle duyurmadılar. Biliyorsun onlar kullanmadıkları şeyleri ön plana çıkarmayı sevmiyorlar. Bu daha çok bir yeni bir Apple TV olur mu acaba diye düşünülüyor. Çünkü şu mevcut Apple TV'ye baktığımızda A5 kullanılmakta. Çok eski bir işlemci artık A8'e kıyasla. Hı hı. Yeni bir Apple TV'de A8 kullanılırsa işte oradan 4K desteği veririz diye geleceğe dönük bir yatırım olmuş olabilir bence.
Olabilir çünkü biz sana geçtiğimiz zaman ama ben neyi konuşuyorum? Şimdi Netflix gibi servisler Amerika'da 4K yayını hı-hı. yapacaklar vesaire. Netflix'in ucunda Apple'ın ekosistemi içerisinde olan da bir servis. Hı-hı. Hani yeni nesil bir A8 işlemci Apple TV üzerinden 4K'yı kaldırıp kullanıcılara akıcı bir şekilde oynatabilmek önemli. Tabii geliştirici farklı testler yapmış. 50 megabit per second. Yani saniyede 50 megabitlik bir veri yoluna sahip 4K videoda herhangi bir sorun yok hı-hı. ama 100 megabit'e çıktığında ister istemez bir takım renk bozulmalarının olduğunu gözlemlemiş kendisi. Yani görülebileceği üzere A8 donanım olarak bakıldığında 4K videoları da oynatabilecek güce sahip. Tabii bu noktada Snapdragon 810 az önce ifade ettik ama onda H265 şifreleme gibi kodlama gibi bir yetenek de söz konusu. Herhalde 4K yaygın olarak hayatımıza girdiğinde H265 çok daha önemli bir yere sahip olacak. Çünkü sahip olduğu sıkıştırma algoritmaları sayesinde görüntüden taviz vermeden 4K'yı oldukça küçük boyutlara.
H264'e kıyasla yarı yarıya daha ufak boyutlarda aynı görüntü kalitesinde veriyi sıkıştırıp dosyaları oluşturabiliyor.
Örneğin Qualcomm'un önümüzdeki sene için açıklanan yol haritasında sadece Snapdragon 810 H265 kodlamaya sahip. Örneğin Snapdragon 808 H265'i oynatabiliyor, evet. okuyabiliyor ama 4K video seviyesinde
kaydedip kodlayamıyor.
Bunu da söylemiş olalım. Apple'ın A8 işlemcisiyle ilgili zaten çok güçlü bir işlemciydi. IPTV 2'de A8X 3 çekirdek halice sınıfının en güçlü işlemcisi bakıldığı zaman böyle bir yeteneğin olduğunda zaten açıkçası şaşırmadık. Sadece Apple'ın açıkladığı bir şey değildi. Bunu da bir geliştirici tespit etmiş oldu diyerek Sony'ye geçelim. Sony tarafında Xperia Z4 ve Z4 Ultra için artık çok yakınız diyebilirim. Gelen bilgiler 5 Ocak'ta Amerika'da yapılacak Las Vegas'taki tüketici elektroniği fuarında Z4 ailesinin anons edileceğini gösteriyor. Şimdi bir takım görüntüler ortaya çıktı. Bir takım sızma bilgiler, sızıntılar elimize ulaştı. Yani bakıldığı zaman tasarım olarak Huawei'den Xperia Z ailesinden herhangi bir fark yok diyebilirim. Çerçevelerle biraz oynamışlar. Ekran çünkü 5.4 inç'e yükseldiği için çerçeveler daha küçük gibi görünüyor, onu söyleyebiliriz buradan gördüğümüz görüntüler itibariyle. Bunun dışında gerek arka yapısı olsun gerek ön görünüm olsun. Ön görünümde bence fark eden bir nokta var, o da ön kamera büyümüş gibi
evet,
görünüyor.
Kamera açıklığı daha fazla, daha oradan fazla görebiliyoruz. Zaten Sony'nin ön kamerası eleştiriliyordu artık bu selfie, geniş açılı kameralar derken Sony biraz geri kalmıştı orada biliyorsun. O Z4'le beraber
yani X'i... C3'den bir selfie kamerası yapmışlardı ama bu segmentte...
Üst seviye telefonlarında hala hani rekabetçi seviyeye gelmemişti. Zaten sensörü de değiştirmişler. 5 megapiksellik bir sensöre terfi etmişler. Daha geniş açılıda, daha iyi ışık alanda bir sensör kullanmışlar. Zaten Sony'nin eleştirilen bir yanıydı biliyorsun. Üst seviyedeki telefonları ön kamera konusunda rekabetçi olamıyordu. Burada bakıldığında kamera açıklığı da senin de dediğin gibi daha büyümüş. Sensörü de büyüdüğünü görüyoruz. 4.8 megapiksellik ve geniş açılı bir sensöre terfi etmişler. Orada da rekabetçi bir hale gelmiş.
Evet tabii. Madem kameradan başladık, kamerayla devam edelim. Sony'nin IMX 230 adını verdi ve bizim geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir sensörü vardı. O sensör de muhtemelen Xperia Z4 ile birlikte kullanılıyor olacak. Bu sensörün en büyük özelliği hani yüksek çözünürlüğe ek olarak aynı zamanda çok noktadan fazla algılamalı netleme yapabiliyor olması. Yani neredeyse 200 noktadan netleme yapabilecek durumda. Bu da ister istemez daha yüksek kalitede daha hızlı görüntüler çekebileceğimiz anlamına geliyor. Bu sensörü muhtemelen biz önümüzdeki sene Xperia Z4'ün yanı sıra aralarında Apple, Samsung ve bazı başka firmaların olduğu çeşitli telefon üreticileri tarafından da kullanıldığını görebiliriz. Z4 Ultra'da 5.9 inç olacak. O yine Z Ultra'ya göre ekran boyutunun küçüldüğünü görüyoruz. Kamerada 16 megapiksel olacakmış. Yani
LED flash eklemişler kameraya sonunda.
O iyi olmuş. Z4'e kıyasla aynı kamera sensörünün düşük çözünürlüklü versiyonuna sahip olacağını söyleyebiliriz. Onun dışında tabii donanıma bakıldığı zaman Z4'ün 4 GB RAM ve Snapdragon 805 ile geleceği söyleniyor. Hani 4 GB RAM 32 bit bir işlemciyle 6'lı 1 GB RAM'e sebebiyet verecekmiş izlenimi doğurabilir. Ancak hani ARM'ın ara tabloları aslında daha fazla belleğiyle adresleyebilecek yeteneğe sahip. Tabi uygulama geliştiricilerin bunu kullanabiliyor olması gerekiyor. 4 GB RAM'in yanı sıra ekran tarafında zaten 5.4 inç olduğunu söylemiştik ama Quad HD bir ekrandan bahsediyoruz. Yani
2K'ya geçiyor.
2K'ya artık geçiş yapıyorlar Sony tarafı da. Bu doğru mu? Yani 2014'te yanlış ama 2015'e şimdi Snapdragon 805'teki Adreno 420'de Adreno 330'da kıyaslandığı zaman hallice bir evet performans artışı getiriyor. Bunları dikkate aldığımız zaman
2K olur.
2K olur. Ben hala Full HD taraftarıyım ama artık üreticilerin hepsi yavaş yavaş bu çözümlüğe geçmeye başladılar.
En azından hani QHD'de otursunlar artık bir süre. Onun bir olgunlaşması.
Valla Samsung'a bakarsan 2006'da 4K ekran panellerinden bahsediyor. Ya hani Samsung yani acayip bir yere doğru gidiyor ama telefonlarda 4K nasıl olur ondan da emin değilim açıkçası. Tabii tüm bunlara ek olarak pil tarafında da bir gelişme söz konusu. 3420 mAh gibi bir büyüklüğe ulaşacak X5Z4'ün pil kapasitesi. Donanımsal optimizasyonlar, yazılımsal geliştirmeler vesaire derken zaten bir de Android 5.0 Lollipop'la geleceği evet, ifade ediliyor. Hani daha bakıldığı zaman Sony Xperia ailesinde Z, Z1, Z2, Z3 derken her jenerasyonu güzel güzel üstüne koymayı başardı. Z4'te de olay bu noktaya doğru gidiyor. Net bir şekilde görebiliyoruz ama diğer taraftan da Sony mobil tarafta satışları istediği gibi gitmediği için arkadaşlar telefon ve televizyondaki faaliyetlerini azaltıp başta PlayStation olmak üzere daha yüksek karlılığa sahip olduğu noktalara biraz daha konsantre olmak istediği söyleniyor. Yani bu akıllı telefon çalışmalarını Sony'nin nasıl etkiler bilmiyorum ama biraz daha uğraşırlarsa dünyanın en iyi akıllı telefonu yapma kadar
gidiyorlar. Yani
gidiyorlar, oraya doğru gidiyorlar açıkçası. Umarız ki Z4'ten sonra da ya da belki Z5'ten sonra da bir yıllık döngüye dönecekleri evet söyleniyor tekrar. 6 aydan 6 aya değil de bir yıldan bir yılda telefon güncelleyecekleri ifade ediliyor. Açıkçası şimdiden heyecanla bekliyoruz. Gerçekten de çok güzel bir telefon
olacak gibi görünüyor. Akıllı telefon camiasında bizi en çok konuşturan marka oldu son dönemde.
Aynen öyle. Z3'ü hem incelemesini zaten yayınlamıştım. Kullandığım esnada da çok çok büyük keyif aldığımı da buradan açık yürekle sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Diyerek sıradaki haberimize geçelim. Snapdragon 810'dan bahsettik. Henüz 810'u kullanan cihazlar piyasada yok ama bir geliştirici cihazı Qualcomm üzerinden Intrinsic firmasıydı galiba. Onu hatırlamıyorsam hatta şuradan bir kontrol edelim. Evet, Intrinsic isimli firma Qualcomm için geliştirdiği bir geliştirici cihazı var Snapdragon 810 platformunu kullanan. Açıkçası hani ben tasarıma baktığınızda şunu demişim. Yani yeni Nexus 6 kesin bu cihaz olmalıydı.
Evet, Nexus 5'in büyüğü.
Hafif geniş, evet, biraz daha uzun versiyonu.
6.17 inç olanı.
Yani arkadaşlar şu an ekranlara geliyor zaten. Çok başarılı bir cihaza imza atmışlar. Benim şahsi kanaatim o yönde. Ekran biraz büyük. 1600x2560 gibi bir çözünürlük var 6.17 inç seviyesinde. Tabii ki en dikkat çekici yanı Snapdragon 810 işlemciye sahip olması. Bu işlemci biliyorsunuz 64 bit bir işlemci. DDR4 bellek desteği sunuyor. 4 GB zaten DDR4 bellek kullanmışlar. Adreno 430 grafik birimi var. Yani İşlemci seviyesinde Cortex-A15'den %50, GPU seviyesinde ise bakıldığı zaman %30'lara varan bir Adreno 420'ye kıyasla %30'lara varan performans artışı söz konusu. Yani hani mükemmel bir cihaz olmuş aslında. Aslında geliştirici mi olsak ne yapsak?
Yani bu telefonu görünce bir alıp kullanma gibi bir fikir aklımıza yerleşti. Çünkü bakınca sensör tarafı, kamera sensörleri iyi ki 55 megapiksellik sensörleri de destekliyormuş. Hani kullanan var mı? Bu bayağıdır bu 55 megapiksel aslında
üst ortada sınır olarak var ama işte kullanan
çıkmadı.
Öyle bir sensör de yok zaten.
Evet, öyle bir sensör de geliştirilmedi henüz telefonlar için. Bunun dışında optik stabilizasyonu falan koymuşlar. Bildiğin hakikaten şey olmuş yani. Günlük kullanılabilecek bir telefon olmuş. Benim dikkatimi çeken bir olumsuzluk pil oldu. Yani bu kocaman cihaz yapmışlar. 3000 mAh pil koymuşlar. Açıkçası biraz az geldi. Hani ben masada kalsın da kablo takılı kalsın işte uygulamayı geliştir diye yapmışlar. Sanki al da dışarıda kullanma gibi bir düşünceleri olmuş olabilir. 800 dolarlık da bir fiyatı var. Ama geliştiriciysen zaten bu platforma ihtiyaç duyuyorsan 800 dolar bence normal bir fiyat.
Bugün zaten bir cihazlar hep öyle pahalı oluyor ama. Yani Qualcomm geliştirici cihazları hep yüksek fiyatla çıkıyorlar.
Yani bugün zaten bir 64 GB'lık iPhone alsan benzer parayı veriyorsun nereden baksan.
Yani bir de işin ilginç tarafı ayette yok denecek kadar fazla sayıdan yok denecek kadar fazla sensör bulunuyor. İşte 3 yönlü akselerometre, 3 yönlü jiroskop, 3 yönlü işte mıknatıs. Ondan sonra hocama söyleyeyim ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü, basınç sensörü, ısı sensörü, yoğun nem sensörü ne varsa her şey var yani içinde.
Dolby ve DTS 11.1 çevresel ses falan.
USB 3.0. İşte Qualcomm geliştirdi kendisi.
Piyasada ne kadar teknoloji varsa alıp koyup koymuşlar yani içerisine. Bir de bunun tablet versiyonu var değil mi?
O da tablet versiyonu da 1000 dolara satışa sunuluyor. Onda da 4K ekran var mesela. Snapdragon 810'da Qualcomm 4K vurgusunu çok yapıyor çünkü. Açıkçası benim kullanmak istediğim bir cihaz olmuş. Güzel yani bir cihaz olmuş. Yani bunun pil büyüklüğü şöyle bir 4000-5000 mAh seviyesinde olsaydı. Hani 5000'i geçin şunu 4100 yapsaydım. Bari Mate'deki gibi 6 inç ekran sahip bir rakip telefon olarak belki. Daha güzel, daha tatlı olurmuş diye düşünüyorum.
Aralığın ortasında da gönderilmeye başlanacakmış büyük ihtimalle. yeni yıla girmeden incelemelerini internette, YouTube'da falan görmeye başlarız.
Muhtemelen görürüz gibi geliyor. Sıradaki haberimiz MIUI cephesinden, yani Xiaomi cephesinden arkadaşlar. MIUI'nin 6 güncellemesiyle birlikte Xiaomi Mi 3 ve Xiaomi Mi 4 kullanıcılarına artık tek elde kullanım modu verilmiş durumda. Hoş, telefonlar hem ekran büyüklüğünde ekranın kasaya oranı anlamında çok devasa telefonlar değiller. Hani benim gibi büyük telefon kullanmayı seviyorsanız, eliniz hafif büyükse tek elde kullanım konusunda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor ama daha önce bazı, başta Samsung olmak üzere bazı başka firmalarda gördüğümüz gibi tek elde kullanım modu gelmiş durumda. Home butonundan sağa doğru, geri butona doğru kaydırarak tek elde kullanım modunu ekranın sağ köşesine yaslayabiliyorsunuz ya da diğer tarafa kaydırarak da sol tarafa yaslayabiliyorsunuz. Zaten Xiaomi yazılım güncellemesi konusunda her hafta irili ufaklı güncellemeler veriyordu. Şimdi bu sefer tek elde kullanım modunu da getirmişler. Güzel de olmuş bence.
Güzel olmuş. Hani kesinlikle tek elde kullanımını kolaylaştıracaktır ama şimdi şöyle bir şey düşünüyorsun. Şimdi bunu tek elde kullanım modunu alınca ekranın yarısından fazlası siyah, böyle saçma sapan bir şey oluyor. Eğer böyle kullanacaksan sürekli zaten bir anlamı yok. Bu anca işte biraz böyle elinde poşet vardır, bir şey olur, bir yer, birini aramak istersin falan. O durumlarda kullanılacak bir şey olmuş. Yani bunu biraz daha ekranı verimli şekilde kullanabilecek şekilde dizayn etseler bence daha hoş bir şey olabilirmiş şu anda çünkü.
Genelde çoğu böyle yapıyor ama.
Evet, çoğu böyle yapıyor da yani hepsinin yaptığı ortak bir bence olumsuzluk bu şu anda.
Ya ama olması gereken bir özellik. Sonucunda büyük ekranlı telefon yapıyorsanız zaman zaman işte elinize paket varken ya da başka bir özel durumdayken ister istemez hani şey yapamıyorsunuz. Tek elle kullanıma ihtiyaç duyabiliyorsunuz.
Evet,
orada da büyük yapı itibariyle ekranın bir köşesine erişmek kimi zaman zor olabiliyor. Bu ihtiyacı görmüşler ve yani Xiaomi'ye bakıldığı zaman zaten rakiplerini çok iyi analiz eden ve onlarda çok kullanılan kendisi olmayan özellikleri de bir şekilde kendisini uydurarak kendi süzgecinden geçirip telefonlarına veren bir firmaydı. Bunu da yapmış oldular. Bu arada Xiaomi'nin Türkiye macerası içinde hani bu sene olmadı. Ama seneye gelecekleri kesin. Zaten Maslak'ta bir plazada da kendilerine yer aldıkları söyleniyor açıkçası. Türkiye'de isim tescillerini de yaptırmışlar. Hugo Barra, Xiaomi'nin küresel operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı da 2015'te Türkiye'de olacaklarını söyledi. Zaten şu anda Brezilya gibi bazı ülkelerde üretim konusunda da çalışmaları var. Yani dünyanın birkaç farklı ülkesine ve bölgesine üretim yapmak istediklerini biliyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Hani geldiklerinde biz de bir hoş geldin partisi yaparız onlar için. Diyerek sıradaki haberimize geçeriz. Şimdi mobiliteden bahsediyoruz. Çoğumuz kimi zaman aşırı fazla eşyayla bir yerden bir yere gitmek zorunda kalabiliyoruz. Hani işte notebook, tablet, cep telefonu, kamera, mikrofon, tripod, giyeceğimiz kıyafetlerimiz, kişisel bakım eşyalarımız vesaire derken arkadaşlar özellikle çok sık yurt dışına çıkıyorsanız böyle büyük bavullara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Büyük bavullarına şöyle bir handikapı var. Taşıması zor. Bazı havayolu şirketlerinde büyük bavul sınırına yakalanıp ekstra paralar ödemek zorunda kalabiliyorsunuz gibi gibi. Ben çok hafızam beni yanıltmıyorsa eğer yıllar önce şöyle bir konsept görmüştüm. Bu bavul konusunda ekstra masraf ödemek istemeyen bir akıllı kullanıcı kendisine özel pardüsü yapmıştı. Pardüsün içerisinde onlarca göz var. Bütün eşyalar göze doluyor. Pardüsüyle beraber giriyorsun aşağı. Böyle bir yöntem yapmışlar açıkçası. Yani çok pratik mi değil ama işte sivri zekalar zaman zaman böyle değişik çözümler bulma konusunda da aksiyon içerisine girebiliyorlar. Şu an haberlerimize konu olan ürün Hugo Luggage isimli bir çanta, bavul. Bu bavulun en güzel tarafı şu. Neredeyse bir doküman çantası kadar kompakt bir yapıya sahip olup açtığınız zaman genişletmek isterseniz eğer devasa bir bavula dönüşebilen bir yapıya sahip, esnek bir yapısı var.
Gerçekten çok, çok modüler bir yapısı var. O anda hangi boyutta bir bavula ihtiyaç duyuyorsanız o boyuta geliyor. Çünkü biliyorsun bazen büyük bavula ihtiyacın var, bazen de küçük bavula ihtiyacın var. Şimdi seyahate gidiyorsun, 2 gün bir yere gideceksin. Koca bavul götürecek halin yok. İçerisine az eşya koyacaksın. Kabine koymak istiyorsun. Ama bir tane büyük bavulun varsa mecburen onunla şey yapacaksın. Eşyaların içerisinde kargacık burgacık olacak, kırışacak vesaire. Bunu da öyle o sorunu kaldırmışlar. Koyuyorsun içerisine, küt diye bir kapatıyorsun. İhtiyacın olan boya geliyor. Açıyorsun, doldurabildiğin kadar. Yer mi yok, tabure gibi bin üstüne otur.
Çok masa güzel gibi bir, kullanılıyor zaten.
Çok güzel bir tekerlek mekanizması da yapmışlar. 360 derece hani taşıması, ittirmesi falan da çok kolay. Gerçekten çok pratik olmuş.
Rengi de güzel değil mi? Yeşil böyle.
Rengi de çok güzel.
Rengi var.
Aynen öyle. Yani gerçekten böyle şeyler lazım hayatın içerisinde. Hayatı kolaylaştıracak şey.
Aynen. Yani kafayı bu tür şeylere yormak lazım değil mi? Herkesin yaptığı bir şeyi tekrarlamak ya da olan bir şeyi sağından sonuna biraz çevirip yapmak yerine böyle değişik, insanın ihtiyaç duyabileceği, hayatta insana dokunan ürünler yapmak sanki daha faydalı, evet, sonuçlar doğru gibime geliyor diyerek bir başka habere geçelim. Sıradaki haberimiz Sony XP7 Extreme arkadaşlar. Bu akıllı telefon dünyanın en dayanıklı LTE Android telefonu olarak geçiyor. Neden dersin şunu söyleyeyim. Şu an zaten tasarımını görüyorsunuz. Yakışıklı bir telefon olduğunu söyleyemem. Hani uydu telefonlarına benziyor, evet, biraz daha fazla. Hani
anteni var bir kere.
Anteni var ve sanki böyle bir inşaat alanında.
Şey, el terminalleri var ya, kargocuların falan ellerinde gördüğümüz. Onlara da benziyor gerçekten.
Sağda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir telefon oldu. Buram buram okuyor yani telefon üzerine. Yani bunun alıp cebinde taşımasın, takım elbisenin içerisine koyamazsın.
Yok, yani bu zaten firmanın da al bunda çivi bile çakarsın. Öyle bir telefon yapmışlar.
Adam döversin bunu.
Tabii canım, cinayi silah. Kafaya vurdun mu dağıtırsın yani.
Önce standart özelliklerden bahsedelim. Üzerine 4 inç 480x800 bir ekran var arkadaşlar. Yani sene 2015'te bu çözünürlük hak getiren. Nereden bulun?
Ha, 4 inç okey de biraz çözünürlüğü yüksek olsaymış iyi olurmuş
ya, değil mi? Bir 720p yap değil mi? Evet. Ya da en kötü QHD yap bari, ona da tamamım. Bu çözünürlüğü gördükten sonra da benim için güzel görünmeye başladı. Ya diğer taraftan üzerine 1.2 GHz hızında çalışan Snapdragon 400 işlemcimiz var. 4 çekirdekli ve 1 GB RAM'imiz var. Yani hani bu telefon böyle yüksek performans, uygulamaları hızlı çalıştırırsın, günlük hayatta çok güzel deneyim sağlasın tarzında yapılmış bir telefon değil. Bu telefon zorlu şartlarda iletişim sağlamanız için geliştirilmiş bir telefon. Zorlu şartlarda derken de kastımız şu, örneğin 2 metreden düşmeye dayanıklı. Örneğin 2 metreye kadar tuzlu su da dahil olmak üzere su altında kalabilen bir telefon 1 saat boyunca. Diğer taraftan bakıyorum, kum, toz, çamur,
ne varsa hepsine
dayanıyor bu telefon. Hani 3 yılda garantisi var. Gerçekten hani bu tür şeylere ihtiyaç duyan şirketler için kurumsal kullanım konusunda. Bireysel kullanım için belki yani bütçesi çok geniş olup aksiyon sporlarından hoşlananlar bu tür şeylere ilgilenebilirler ama.
Sık sık böyle şehir dışına çıkan, doğaya açılan insanlar için iyi olabilir. 4800 mAh'lik pilinden de bahsetmek lazım.
Mesela 4800 mAh bu işte en güzel tarafı herhalde. Ama telefonun kalınca bir yapıya
kalın zaten telefon, orası belli ama Allah korusun bir dağda kalırsın, bir yerde mahsur olursun, bir şey olursun. O zaman işte o pile ihtiyacın var. O pilin
ihtiyacımız var.
Yüksek olması önemli.
Firmanın açıkladığı bilgilere göre 40 saate kadar konuşma süresi, 1000 saate kadar da yani yaklaşık bu 40 güne 41 güne denk geliyor. Bekleme süresi söz konusu. Fiyatı da yaklaşık olarak $600 civarında, yani yaklaşık $580 civarında bir fiyatlandırmaya sahip. Böyle bir pazar var. Kullanıcıların dayanıklı telefon aradı.
O olmasa yapmazlardı zaten.
Aynen, en dayanıklı telefonlardan bir tanesi de en azından LTE destekli Android telefonlar arasında Sony'im XP7 Extreme diyerek diğer haberimiz olan HP'ye geçelim. HP yeni bir tablet duyurdu arkadaşlar. Bu tablet aslında bakılırsa bir öncekinin hafif revize hali gibi değerlendirildi.
Bir öncekine update verip şey yapmışlar. Yani kamerasını değiştirmişler. Hakikaten yani ben okuyunca haberi şaşırdım. Bir daha okudum.
Değil mi? Yeni model diye böyle insan böyle bir model mi yapar yani?
Yeni model diye tanıttıkları tabletin işletim sistemi daha yeni versiyon. Bir de kamerasını 5 megapikselden 8 megapiksele çıkarmışlar.
Ya arkadaş bu güncelliği zaten yapmışsın. Var olan modeli versene.
Evet ya, bunu ayıptır.
Ben burada susuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Ben pes. Bir sürü farklı ticari mantık gördük, satış modeli gördük, ürün modeli gördük de yani var olan modeli al, yazılım günü, kameraya geçeyim, kamera çok zor bir şey değil tamam. Yani işlemci güncellemiyorsun orada, sensörü değiştiriyorsun vesaire ama sen yazılımı al, update et, güncelle, bir yeni Android versiyonu koy üzerine ve de ki bu sana yeni model.
Ya bir de ben şunu sormak istiyorum.
Hangi sevgili kafada yaşıyorlar abi, ben anlamadım.
HP yetkilileri, mühendislerine yani 1.2 geldik Marvel ARM işlemciyi nereden buldunuz?
Ya onu ben soracaktım.
PXA 1080 yani işlemci mi kaldı?
İşlemci mi bitti?
MediaTek'ti, Qualcomm'du. Gırla işlemci var bu segmentte.
Gitti Marvel'da nereden iyisi, buldun? İllerdendir ha, yani. Eski dostlardandır.
Ya Marvel'ı severiz tamam. Yaptıkları işler kaliteli olur ama yani.
O kadar alternatif varken.
Niye bu?
Niye gidip bunu buldun? Bir de bedava mı verdiler acaba?
Bedava öyle verseler $260 da fiyat istiyorlar bu tablete. Yani tablet şey hibrit için.
$260 diye düşün yani. $299'lara giderim ne canavar tablet. Ve hani şimdi o tarafa girmeyelim.
Hindistan'da $260'mış. Ya Hindistan'da
değişmek
$260.
Değişmek dolar ülkede yani bir de.
Çok para değil mi ya?
İnanılmaz para ya, sen neden bahsediyorsun?
Öküz alırsın orada. Öküz alıp taparsın.
Ya bunu hangi kafayla yapmışlar ben anlamadım açıkçası.
Ya evet. HP zaten bu bir girip çıkıp duruyorlar ya şu akıllı cihaz pazarına. Çıksınlar bir daha girmesinler mümkünse. Bu yani kafada devam edecekler.
Bu kadar eleştiriden sonra ben güzel bir şey söylemek istiyorum. Evet. Tasarımı çok iyi.
Yani tasarımı güzel, tamam.
Tasarımı çok
biraz
iyi.
Biraz da şey HP, HTC One Max de
kokulu. Şimdi oradan gelsen HTC One Max havası var, Nvidia Shield havası var. Yani her şeye benziyor. Evet. Hepsi birbirine benzemeye başladı orada ama. Yani bir tabletiniz varken bu da yazılım güncellemesi verip tat tam yeni model diye bunun anons edilmesi.
Küfür gibi şey olmuş.
Ya kamerayı saymıyorum çünkü kamera arkadaşlar hani bir takım...
Ya Allah bilir o sensör de aynıdır. Yazılımsal olarak ilk başta 5 megapiksel çekiyordu, sonra 8'e çıkarmışlardı. Bak öyle bir şey çıkarsa şaşırma ben.
6 inç IPS ekran var bu arada. 720p çözünürlüğünde, onu da söylemiş olalım.
Çok güzel.
1 GB RAM var. Yani bir de 260 lira da fiyat istemişler hakikaten yani. Çok olacak iş değil yani. Neyse ben bunu direkt geçmek istiyorum. Sıradaki habere geçelim. Sıradaki haberimiz Xiaomi W900. Dünyanın ilk 2 tane 1080p ekrana sahip kapaklı telefonu.
Stridia
dizaynına sahip olan. Xiaomi'yi biz nereden biliyoruz arkadaşlar? Bildiğiniz Xiaomi Mobile Discovery Elite eşittir Xiaomi Elite F7.
Evet.
Yani Discovery Elite diye satılan telefonu tasarlayan, üreten, geliştiren firma Çinli Xiaomi firmasıdır açıkçası. Bu adamlar dünyadaki pek çok farklı üreticiye ürün sağlıyorlar. Aynı zamanda kendi ülkelerinde kendi markalarıyla da telefon satıyorlar. Şimdi bu telefonun üzerinde iki tane 1080p ekran olması güzel. Onu kabul ediyorum, eyvallah. Hani bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. 1.5 GHz'ında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci var. Bunun MediaTek olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Evet. Çünkü 1.5 GHz o ara frekans daha çok MediaTek'in sevdiği değerler gibi geliyor. Yani farklı bir üretici olursa da şaşırmamak gerekiyor. Onu da şimdiden hazırlığını yapalım. Ama ilginç olan nokta şu, iki tane sen Full HD ekran veriyorsun. Pilin 2050 mAh. Evet. Bunu yapan mühendis de hangi kafada işlemiş onu da anlamadım yani.
Ya şunu anlamadım ben, aynı şekildeki iki ekranı niye mm koymuşsunuz?
Kalın yani.
Ya tamam, pile ayrı giydireceğiz, orası beklesin de. Hani iki tane aynı ekrana niye ihtiyaç duyuyorsa. Şimdi ikisini de koydum, kullanıcı birini kullanıyor. Diğerine geçme ihtiyacını nerede duyabilir?
Şunu hiç bak, şöyle yaparsın. Şimdi telefon kapalıyken önüne küçük bir ekran koyarsın, bildirimleri takip edersin. Tamam, bir şeyler yaparsın. Ama sen önüne büyük bir ekran koymuşsun, değil mi? 1080p.
Onu diyorum işte.
Tabii işte oraya geliyorum ben. Şimdi hani zaten sen onu dokunmatik bir telefon olarak kullanırsın. Tuşu muşu açmadan devasa bir ekran var, yüksek çözünürlük.
Yani sırf üzerindeki ekranı kullanıp tuş tarafına girmeyeceksen git zaten o şekilde bir telefon al. Ha, açıp da kullanmak seviyorsan o zaman dışarıdaki ekranın ne anlamı kaldı?
Bir de bir şey diyeceğim sana. Bu telefonun ön kamerası da arka kapak, arka ekran yani altında. Yani şöyle bir şey var. Yani Çinliler selfie çekmeyi sevdiği için, öz çekim yapmayı sevdikleri için arkadaşlar telefon kapalıyken bile arkadaki 1080p ekranı kamerayı çalışıp belki kendisini izleyip makyajını tazelemek isteyebilir. Ama ön kamera da alt ekranda. Yine açman gerekiyor.
Açman gerekiyor.
Yani çok acayip bir telefon olmuş. Bir de Samsung'un son dönemde yaptığı istiridye dizayna sahip telefonlara da çok benziyor.
Benziyor gerçekten. Zaten Çin pazarına büyük ihtimalle şey yapılacak, sunulacak bir telefon olmuş.
Vallahi bu tür firmalar hani ben 500 bin satacağım dersen tasarımı veriyorlar sana.
Veriyorlar ya, bir şey değil.
Ama yani pili kısmını atlamayalım. Evet, İki tane 1080p ekran. Tam ikisi de aynı anda çalışmıyor. Ona bir şey demiyorum
açarsan
ama.
Açarsan çalışıyor olabilir mi acaba?
Bilmiyorum, ona bakmak lazım ama zannetmiyorum çalışacağını. İki tane 1080p ekran aynı anda çalışıp 2050 mAh'i verirsen zaten tam fiyatlısın.
Değil mi? MR direkt böyle yapar, pili bitirir. Değişik bir telefon olmuş. Farklı bir kafa.
Son dönemde mühendisler böyle değişik şeyler yapıyorlar ama. Bilmiyorum, anlaşan pazarda farklılaşmak adına yanlış şeyler mi yapıyorlar acaba?
Ne içiyorlarsa.
Nerede kalmıştık? Evet, Cani'yi bitirdiğimize göre sırada arkadaşlar, sıradaki haberimizi söylüyorum. Bir pil konusunda bir gelişmemiz var akıllı telefonlarla ilgili. Bence
ya ben buna çok bayıldım ya. Çok bayıldım, harika
yani
bir şey.
Yani bu kullanmayacağımız değişik özellikleri yapan mühendisler bu tür şeyleri kafa yorsalar bence çok
daha. Şu çocukları işe alsınlar işte ya.
Yok, bunları almasınlar. Bunlar o kurumsal havada boğulmasın. Bu çocuklar bağımsız oldukları sürece bence böyle şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir duran cihaz, telefon şarj etme cihazı arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bu aslında bir aparat, bir adaptör olarak da düşünülebilir.
Plan V adında.
Aynen, USB porttan telefonunuza bağlıyorsunuz. Sonrasında ne iş yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyor? Bulunduğunuz yerde telefonun pili biterse, çantanıza bir 9 volt pil bulunduruyorsunuz. Pil takarak telefonu şarj ediyorsunuz. Yaklaşık 4-5 saatlik konuşma süresi elde edebiliyorsunuz.
Çok akıllı ve pratik tasarlanmış bir ürün. Kapattığı zaman tak anahtarla, her zaman yanında. İhtiyaç duyduğunda da hani dışarı gidiyorsan pilin yanında olur. Şehir içindeysen git bakkala, markete al bir tane 9 voltluk pil. Tık diye tak üstüne, telefonu doldurmaya başla. Çok mantıklı olmuş çünkü kalem pille bu işi yapmaya çalışsan en az 3-4 tane pil lazım. Onun kutusu daha büyük. Yanında taşımak için ekstradan hani bir şey taşıyorsun. Bu anahtarla takıyorsun, kayboluyor, gidiyor. Ya çok pratik ya. Ben bayıldım. Alacağım ben bunu. Kesin alacağım. Bir de 7 gram ağırlığı var.
Ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi zaten hani çantamızda USB kablomuzu taşıyoruz. Artık her mağazada, her restoranda da şarj etme istasyonu. Artık otobüslerde bile şarj edebiliyorsun yani. Bizim toplu taşıma araçlarımızda bile USB noktaları var. Telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu daha çok elektriği bulamayacağın açık hava kullanımlarında. Ne bileyim, bir araziye çıkarsın, kamp yaparsın mesela, bir şeyler olur. Yanında powerbank'in yoktur ya da o da bitmiştir. Orada işte en son plan olarak kullanabileceğin bir ürün olmuş. Bir tane çantana 9 volt pili atacaksın, onu unutacaksın. Olur da pilin tükenirse çıkarıp bunu takacaksın ve 4 saat daha konuşmaya devam edeceksin.
Aynen öyle ya. Bir de tek pil taşıyorsun ya. Ekstra bir aparat yok, kablo yok, işte pil kutusu yok vesaire yok. Tamamıyla işte günü kurtaracak ürün dedi. İşte yaratıcı zeka, yaratıcı tasarım dedikleri şey ya. Ben hayran oldum. Kesinlikle alacağım bir tane.
Evet, gerçekten güzel.
Farklı renkleri de var, onu da söyleyelim.
Bu arada Kickstarter projesi olarak destek bekleyen proje. Onu da söylemiş olalım.
Ve ki 12 dolar gibi de bir fiyatı var. Bence kesinlikle verilir yani.
Sonra yaratıcı bir fikir. Evet. Bunu tebrik etmek gerekiyor bence. Sıradaki haberimiz akıllı eldivenlerle ilgili arkadaşlar. Bu eldivenler aslında temel amacı akıllı telefon kullanımınızı farklı bir noktaya taşımak. Ne işe yarıyor bu eldiven? Aslına bakılırsa kimi zaman telefonunuza ulaşmak, onun bazı özelliklerini kontrol etmek istiyoruz ama o an bunu yapamayabiliyoruz. Örneğin spordayken iki elimiz fitness aracında Koşu bandındayken mesela telefonu sesini açmak isteyebiliyoruz kimi yeri geldiği zaman. Bunları yapmak zaman zaman meşakkatli olabildiği için bir takım mühendisler bir araya gelmişler ve akıllı eldiven konseptini yaratmışlar. Bu konsept çerçevesinde siz telefonunuzu bulunduğu yerden çıkarmadan eldiven üzerindeki sensörler yardımıyla örneğin iki parmağınızı açarak telefonun sesini yükseltebiliyorsunuz. Kısarak telefonun sesini azaltabiliyorsunuz. Gerçekten yine
bu da çok güzel düşünülmüş. Evet. Kışın o telefonla uğraşıp cepten telefonu çıkar işte. Tamam, bazı telefonlarda şey var, bu eldiven modu falan var ama hiç onlarla uğraşmadan artık ihtiyacınız olan basit şeyleri basit hareketlerle çözme işi için ideal bir ürün olmuş. 6 ayda pil ömrü var. Benim anlamadım, yalnız şarj mı ediyorsun, pilini değiştiriyor musun, yoksa 6 ay sonra hani ne oluyor, o kısmını tam anlayamadım. $99'luk bir fiyatla da hani teknoloji ucuz seven değil. Kişiler için
meraklısı. Yani hitap eden bir ürün olmuş, onu söyleyeyim. 2015'in Haziran ayında da yine bir Kickstarter projesi olarak çıktığı için.
Ama yani kışın kullanılacak bir şeyin yaz ayında piyasaya çıkması da komik olmuş.
Ya sonra bisiklete binenler var, bir sürü şeyler yapanlar var. Dolayısıyla
ya, olabilir.
Bu eldiven deyince aklımıza ister istemez pek çoğumuz ellerim meyle mi geliyor ama eldivenleri biliyorsun pek çok farklı alanda da. Ya bilardo varken eldiven takıyorsun.
Ya tabii takarsın ama bu eldiven...
Biraz kalınca bir eldiven değil mi?
Bu sporlarda falan böyle ince hassasiyet gerektiren şeylerde kullanışlı olmayabilir. Çünkü benim bildiğim bisiklet eldivenleri de zaten parmakları açık oluyor. O fren falan hissini daha iyi alabilmek
için. Bu arada bu eldiven bir takım üçüncü parti uygulamalara destek veriyor. Yani aksiyon kamerası GoPro ile bile kullanabiliyorsunuz. Bunu Spotify gibi müzik uygulamalarına da destek verebiliyor. Öyle zannediyorum ki piyasaya çıkmasına yakın daha fazla sayıda uygulamayı da destekler diye düşünüyorum. Bir başka değişik habere geçelim. Bu da yine... bağımsız bir proje olup destek bekleyen çalışmalardan bir tanesi bir hashtag aparatı.
Hashtag tuşu.
Hashtag'i biliyorsunuz biz sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta birilerini bir konuyu belirtmek, birilerini işaretlemek, birilerini haberdar etmek amacıyla hashtag kullanıyoruz. Tabii eğer çok fazla sosyal medya tutkunluğu varsa sizde, sosyal medyayı yani gününüzün çok büyük bir kısmını sosyal medyada harcıyorsanız bu hashtag butonu işinize yarayabilir. Yapacağınız şey şu, bunu alıyorsunuz, bilgisayarınıza USB port üzerine takıyorsunuz ve örneğin mobilite çok güzel, Ender'i hashtagleyeceksin değil mi? Mobilite çok güzel, düğmeye bas. Hashtag Ender yaz bitsin.
Yani komik olmuş. Gerekleme arası biraz tartışılır ama insanlar farklı düşünceleri şey yapıyor. Buna benzer bir şey ben bir oyun için görmüştüm. Hangi oyundu? Night Online miydi? Metin 2 miydi? Sürekli potion içtiğin bir şey vardı. İksir içtiğin. İyileşme iksir içtiğin bir oyun vardı. Yani bu free to play basit oyunlardan bir tanesi. İnsanlar hani oyun oynarken onu hızlı şey yapabilmek için ayaklarının altına pedal falan alıyorlardı onun için. Hani belki o tarz bir şeyleri kullanabilir. Buraya acil durum butonu olup böyle basıp üstüne vurup bir şeyler için kullanılabilir.
Windows'un kendi standart tuş kombinasyonuna galiba Ctrl ile Alt 3 yaparak hashtag'i koyabiliyoruz. Ya da istersek yine Alt yere 3 kombinasyonuyla da bu işi yapabiliyoruz. Ama
iki tuşa basmak yerine bir tuşa basıp...
Bir tuşa basmak isteyenler için $26 gibi fiyatlandırmayla bu projede satışa sunulacak. Hashtag ismini taşıyor bu arada, onu da söylemiş olalım. 15.000 Euro'luk bir hedefi var proje seviyesinde. Biz bu haberi yaptığımız sıralarda yaklaşık $1,000 yakın bir kısmı toplanmaya yakındı. Dolayısıyla proje ne zaman tamamlanır bilmiyoruz ama $26 meraklısı alır bunu. Sosyal medya sonucu ajanslar alır. Dijital medya uzmanları, meraklıları alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü görünüm olarak da hoş bir aksesuar. Yani masada tutabilirsin bunu.
Yani evet, durabilir. Gören de sonra aa bu ne alaka falan der. Bilmiyorum, enteresan olur. Ya da bir tane yazılım kurarsınız bilgisayara. Kullanmadığın alakasız tuşlar var ya işte bu pause, break falan bir şeyler. Onları atarsınız hashtag şeyini, fonksiyonunu, kısa yolunu oradan basıp da kullanabilirsiniz.
Evet, sıradaki haberimiz geldiği bir uygulamayla ilgili. HGS'nin mobil uygulaması PTT tarafından kullanıma sunuldu. Vallahi hani
okudukça özelliklerine hakikaten hani şaşırdım. Vay anasına dedirten bir uygulama olmuş.
Şimdi HGS'yi hani sonuçta Türkiye'nin her yerinden bizi izliyorlar. Her yerde de olmayan bir şey bu sonucunda. Hızlı geçiş sistemi arkadaşlar. Köprülerden, otoyollardan geçmek için kullandığımız yöntemlerden, HGS ile beraber kullandığınız yöntemlerden bir tanesi. HGS'niz bittiği zaman eğer bankalar üzerinden bir işlem yapmıyorsanız
PTT üzerinden çalışıyorsanız gidip oraya para yatırmak zorunda
kalıyordunuz. Şimdi PTT güzel bir uygulamayı imza atmış. Hani devletin bazı da şeyleri alt birimleri çok güzel uygulamalar yapabiliyor. Hani bakıldığı zaman PTT'nin uygulaması da HGS uygulaması da bence bayağı güzel olmuş.
Hemen sayalım neler yapabiliyoruz bunlarla.
Bu arada önce şunu söyleyeyim. Hem iOS hem de Android platformunda var. Öyle zannediyorum ki Windows Phone'a da çıkartıldılar.
Uygulama ile şunları yapabiliyoruz arkadaşlar. HGS'nin kendi seri numarasıyla içerisine bakiye yükleyebiliyoruz. Belirli bir seviyenin altına düştüğünde uyarı vermesini sağlayabiliyoruz. Eğer cihazınızda parmak izi okuyucusu varsa kredi kartıyla eşleştirip orada güvenli bir adım olarak otomatik ödeme talimatı da verebiliyorsunuz. Gerçekten güzel olmuş. Ha bir de üstte GPS desteği de var uygulamanın. Böyle bir uygulamanın sürekli arkada çalışması mantıklı olur mu? O ayrı bir konu ama mesela otoyolu gişelerine yaklaşıyorsunuz. HGS'de bakiye yok. Çıt diye size uyarı veriyor. Cezalı geçiş yapmadan önce hemen akıllı telefondan kenara çekip dörtleri yakıp para yükleyip gişeden geçebiliyorsunuz. Böylelikle hem ceza yememiş oluyorsunuz hem de hızlı bir şekilde işinizi halletmiş oluyorsunuz. Bence çok pratik ve şey hoş bir uygulama.
Affedersiniz. Ben de çok beğendim. Çok.
Ya böyle yaratıcı uygulamalara gerçekten ihtiyaç aynen. var. Ülkemizde de görmek
HGS'yi çok. HGS'yi sürekli kullanan ve bu işlemi PTT üzerinden yapanlar için hayatı kolaylaştıran uygulamalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi birkaç tane haberimiz kaldı. Bunları hızlı hızlı geçelim istiyorum Ender. Bunlardan bir tanesi Windows 10 zaten MKV desteğine sahip olacağı açıklanmış. Ardından 9860 sürümüyle MKV desteği gelmiş. Şimdi bugünlerde Windows 10 teknik ön izleme sürümünün 9879 sürüm numaralı versiyonu yayınlandı. MKV desteği onda daha da olgunlaşmış bir hale geldi. Ama Microsoft tarafından bir haber daha var. Windows 10 FLAC desteği de getirecek. Özellikle yüksek bitrate'e sahip müzik dinlemek isteyenler açısından, kayıpsız müzik dinlemek isteyenler açısından bence güzel bir özellik olmuş. Windows Media Player.
Windows'un ihtiyacı vardı böyle şeylere.
Vardı aynen. Windows Media Player Windows 10 ile birlikte FLAC müzik dosyalarında oynatabilecek.
Ne diyorsun? Windows 10 yeni Windows 7 olacak mı bizler için? Olacak.
Oraya doğru gidiyor. Hani Microsoft hani ne kadar desteklenmeyen format varsa işte MKV, üye evlat muamelesi göre sanki biraz korsanların formatı gibi algılandı yıllarca. İşte FLAC gibi formatlara destek vermeye başladı. Ben teknik ön izleme sürümünü evdeki ana bilgisayarımı kullanıyorum üstelik. Kurdum yani bir risk göze aldım ve kurdum bunu. Son derece de memnunum.
Onu ben de kuracağım ya. Hala üşeniyorum ama.
Ben tavsiye ederim. Yani mesela 9860'dan 9879'a otomatik olarak güncellendi benim sistem. Yani her güncellemede daha kararlı bir hale geldiğini görüyorsun. Sıkıntıları var.
Var mı? Yaşıyor musun?
Sıkıntıları var. Bir takım problemler baş gösterebiliyor zaman zaman. İnternet yani Explorer mesela hala İnternet Explorer yani. Ona bir adam edemediler.
Ya, Chrome kullanıp.
Ya, Chrome kullanıyorum zaten ben. Yani sene 2015 oldu. 10 yıldır şu Explorer adam olmadı.
Tamam. Maalesef.
Değil mi? O ekibi komple başka bir yere vereceksin. Yepyeni bir ekip alacaksın arkadaş. O Explorer'ı sıfırdan yazacaksın ya. Evet, olay bunu gösteriyor.
Windows'un kanayan yarısı. 95'ten beri.
Ya yine 2000'lere kadar kötü değildi. Ama
o zaman tek tarayıcı.
Tek tarayıcı
gerçi Netscape'ler falan mı?
Netscape'ler kullanıyorduk hani daha sonrasında
Opera'lar falan
da vardı ama yine Internet Explorer çok kötü değildi. Ama sonrasında alternatifler türedikçe Explorer'un da sonu geldi yani onu söyleyebiliriz. Ya ben en azından tercih etmiyorum. Evet. Sen kullanıyor musun?
Internet Explorer. Yani Windows'u kuruyorum. Google'a girip yukarıda Chrome'a indirin şey çıkıyor. Onun için kullanıyorum bir tek. Başka bir şey değil. Çünkü ben, orayı aç, oraya ulaşmak için bile açtığında ilk başta şey soruyor ya bir şeyler soruyor hemen. Daha sonra hatırlat falan yani. İlk bir açıyorsun direkt gözünün önüne bir şeyler sokmaya başlıyor. Ya bir dur bir bismillah bilgisayarı daha yeni koymuşum. Bana bir web sayfası açtır. Belki bir sürücü indireceğim bir şey yapacağım. Yani niye bana iyice bir şey dayatıyorsun ki gözüme ya sokuyorsun?
Bana çok antal geliyor. Bir de modern arayüzde işte adres satırını alta falan taşıdılar ya. Mesela kullanması zor. Bir de Chrome'da şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Pek çoğumuz ister istemez hangi ekosistemden telefona sahip olursak olalım bir şekilde az ya da çok biri ya da birden fazla Google servisini kullanıyoruz. Google Chrome açıyorsunuz. Hepsi eşlik, hepsi entegre. Evde masaüstü bilgisayarımı kapatıyorum. İş yerine geldiğimde telefondan aynı sekmelerle devam edebiliyorum. Yani bunlar güzel şeyler. Tabii. Böyle şeylerin olması gerekiyor.
Ve Chrome'un ben şeyini seviyorum. Daha fazla alan görebiliyorsun yani. Çok minyatür şeyleri var. Barları, minleri falan çok ufak. Ekran sana kalıyor.
Sade bir yapısı var. Ve ben Chrome tarafına şunu söyleyeyim son olarak. Benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi. Mozilla'da ben bunun sıkıntısını çok yaşıyordum. Internet Explorer'da da keza var. Opera'yı çok sürekli kullanmadığım için bilemiyorum ama Chrome çok fazla sekme açtığında sekmelerin muhtemelen en az RAM kullandığı tarayıcı. Çünkü şişme oranı diğerlerine nazaran daha hafif gibi geliyor bana.
Bir de şey ya Chrome her yeni tab açtığında, sekme açtığında onu ayrı bir exe olarak çalıştırıyor ya. Biri çöktüğü zaman diğerlerini kurtarabiliyorsun.
Kurtarma ihtimalim var. Zaten hani bu yüzdendir ki Chrome'un başındaki adamlar Google'da hep daha iyi yerlere geldiler, yükseldiler. Yani o tarafta Microsoft'un belki de sıfırdan bir şeyleri yazmaya başlaması gerekiyor. Çünkü üstüne koya koya gidiyorlar. Update edeceğiz, revize edeceğiz, oradan kısıp buraya ekleyeceğiz ama olmuyor yani.
Chrome bakıyorsun arka oluyor. Taraftan kendi kendine update ediyor, bir şeyler ekliyor, yapıyor falan ama hiçbir şey hissetmiyorsun. Açtığın anda kullanıyorsun.
Ya güzel de o zaman yani. Giriyorsun, şey hakkında kısmına giriyorsun. Şu an en güzel sürüme sahipsiniz. Yani.
Bak,
güzel
ne zaman olur haberin yok.
Aynen öyle. Bir diğer haberimiz OnePlus cephesinden. OnePlus One biliyorsunuz geçtiğimiz yıl demeyeceğim artık. Yani yıl geride kalmak üzere ama bu yılın en flash telefonlardan birisiydi. OnePlus 2 yani OnePlus 2 içinde beklentiler her geçen gün artıyor muhtemelen önümüzdeki yılların. Önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya çıkar diye düşünüyorum. Bu arada OnePlus One ile Sinology Mode arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkmış. Hindistan pazarı için bir Hindistan pazarında Sinology Mode'un oradaki yerel bir üreticiyle işbirliğine gitmesinde biraz OnePlus tarafı alınmış gibi görünüyor. OnePlus'ın CEO'sunun yaptığı açıklama var. Sinology Mode'dakiler niye böyle bir şey yaptılar? Biz anlam veremedik tarzında da bir yorumları var. Gelecekleri ne olacak ondan emin değilim ama OnePlus Çin'deki ilk fiziksel mağazasını açtı. Bildiğiniz hani mağazaya girip ürünleri görebiliyorsunuz. Ürünler dediğim zaten bir tane telefon var aslında bakıldığı zaman.
O kadar popüler oldu ki internetten satılan bir telefon artık mağazaya, kendi mağazasına sahip oldu değil mi?
Kendi mağazasına sahip oldu. Bunu yaygınlaştırmayı planlıyorlar. Mağaza biraz dışarıdan bakılacak masa tipi itibariyle hani biraz dekorasyon açısından Apple Store'larını andırmıyor değil. Tam anlamıyla Apple Store diyemem ama hafif bir hava var. O su götürmez bir gerçek.
Bizim Turkcell'in yeni şeylerine de benziyor. İletişimler var ya, onlara da ben biraz benzettim.
Ama sonuçta fiziksel mağazaları var. Artık kullanıcılar gidip OnePlus'ları en azından Çin seviyesinde orada test edebilecekler. Son haberimizde Lamborghini cephesinden Tauri isimli, Tonino Tauri isimli bir akıllı telefon durdular. Zaten Lamborghini markasını taşıyan telefonları biz bir süredir görüyoruz piyasada. Tasarımı çılgın olmuş. Yani değişik bir tasarım var. Agresif çizgileri var. Lamborghini'nin otomobil tasarımıyla belki
sert böyle köşeli hatlar.
Aynen. Agresif çizgilere sahip sert bir mizacı var telefon tasarımının. Donanım olarak bakıldığı zaman da 5'inç ekran var. 1080p çözünürlük desteği sunuyor. Snapdragon 801 işlemcimiz var. 2.3 GHz. 3 GB RAM'imiz var. 3400 mAh'de pilimiz var. 20 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel de ön kamera.
Ve çift SIM var. İkisi de LTE destekliyormuş. Bu endüstride çok az görünen bir olay. Tabii bu telefon alan adam hangi tarifi ucuzsa onu kullanmak yerine büyük ihtimalle manitalar arasında sıkıntı olmasın diye şey yapıyordur. İki hat kullanıyordur. Ama gerçekten...
Öyle mi diyorsun?
Yani tabii bu telefon alan adamı zaten Lamborghini'si falan da vardır. Çok şey yapmaz yani. Ha şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz telefonlar genelde biliyorsun özellik açısından şeydir. Biraz geriden gelirdi. Bu telefon günümüzü yakalamış.
Rekabetçi, bayağı rekabetçi bir telefon olmuş. Android 4.4.4 katla var üzerinde. Lamborghini'nin otomobil mühendisleri oturup buna 5.0'lı bot verirler onu bilmiyorum ama zaten bunu yapan Lamborghini mühendisleri değil arkadaşlar. Arka planda işbirliği çerçevesinde bu telefonu üreten bir elektronik üreticisi zaten mevcut diyerek. Bu arada oleofobik kaplama varmış. Yani ön taraf korumalı bayağı hani bakıldığı zaman. Onu da söylemiş olalım. Ve programımızın yavaş yavaş sonuna gelelim. Mobiliteden bu hafta bu kadar arkadaşlar. Görüş, öneri ve eleştirileriniz varsa videonun hemen altındaki yorumlar bölümünden bizlerle iletişime geçip fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.